Ayrım 3. Büyük Saray ve Oğlum Regan. Merkezin alameti farikasıdır Büyük Saray. 2 yıldan beri Yüce Ram'ın rahmetinde uyuyan Ulu Hanımız, sağlığında merkez meydanındaki Büyük Saray'ın sağ kanadında ikamet ederdi. Başkanı olduğu hükümet ise binanın orta bölümünde çalışırdı. İkametgah olarak inşa edilen bu devasa binanın sol kanadı, İnşaat bittikten sonra 502 odasıyla işlevsiz kalınca yine Ulu Han'ın emriyle üstün zekalı çocukları yetiştirmeyi amaç edinen saray akademisine dönüştürülmüştü. Bu fedakarlığı karşısında liderimize bir kere daha derin minnet duymuştuk. Saray akademisinde dini, milli, siyasi, iktisadi, teknolojik bilgilerle donatılmış ayrıca çok dil bilen genç idareciler yetiştiriliyordu. Henüz anaokulu çağındayken zeka testinde yüksek not alan erkek çocukları ilk eğitimi yüksek puanla bitirdilerse sarayda bedava eğitim olanağı yakalıyor, mezuniyet sonrasında ise devletin çeşitli bakanlıklarında hizmete yollanıyorlardı. Maaşları yüksek, önleri açıktı. Zamanla diğer kantonlar da çocuklarının bu sınava girebilmesini talep edince merkez talebi dikkate almış, ancak kendi çocuklarına birkaç puan avantaj tanımıştı. Taban puanını aşabilen belli sayıda dış kantonları böyle adlandırırdık, çocuğun da akademide okuma hakkı kazanması ülkede memnuniyet yaratmıştı. Kantonlar birbirinden sınırlarla ayrılmış da olsa, neticede aynı ülkenin vatandaşlarıydık ve elbette dış kan çocuklarında eşit eğitim hakları vardı. Gösterilen iyi niyete karşın bazı kötü niyetli kişiler boş durmamış, Ulu Han'ın bu kararı yurt genelinde tek tip insan yetiştirmek amacıyla almış olduğu fitnesini yaymaya çalışmışlardı. Ağzı olan konuşuyordu işte. Her hayırlı işe gölge düşürmek insanoğlunun zaafıydı ve saray akademisinde verilmekte olan eğitimin hedeflerinden biri de zaaflarını törpülemeyi başarmış, vatanına sadık, üstün insanlar yetiştirmekti. Her şeyimizi borçlu olduğumuz Ulu Hanımızın, tüm vatandaşlarının iyiliğini isteyen adil bir lider olduğundan şüphemiz yoktu. Dünyaya geliş anımızdan itibaren, emdiğimiz sütten, yiyip içtiğimize, eğitimimizden, hayırlı evlilikler yapmamıza, hatta çocuklarımızın sayısına kadar her şeyimizle canla başla meşgul olurdu. Varımızı, yoğumuzu, işimizi, gücümüzü, her şeyimizi ona borçluyduk. Büyük sarayımız ise övünç kaynağımızdı elbette. Soğuklar başlamadan önceki yıllarda, halka açık olduğu özel günlerde, işte bu ünlü büyük sarayın çevresinde dolaşmışlığım, binaya çıkan mermer basamakların önünde fotoğraf çektirmişliğim, uçsuz bucaksız bahçesindeki binbir renkli muhteşem çiçekleri hayranlıkla seyretmişliğim vardı. Mevsim değişiminden sonraki yıllarda ise görevim nedeniyle binanın orta bölümünde yer alan idari kısmına defalarca çağrılacaktım. Ama akademiye dönüştürülen sol kanadına ilk kez gencecik bir anneyken gittim. Biricik oğlum Regan'ı saray akademisinin sınavına sokmak için. Yıllar geçti, ben o günkü heyecanımı hiç unutmadım. Regan saray akademisi sınavındayken ben diğer annelerle birlikte bahçede beklemiştim. Rengarenk giysili yüzlerce genç anne, çoğumuz çok gençtik çünkü evlenir evlenmez çocuk yapanların 3 yıl boyunca bebek bakımı masrafını merkez karşılıyordu. Kır çiçekleri gibi cam kubbenin altındaki çimenlere serpilmiştik. Aralarında meslek sahibi tek anne ben olduğum için tuhaf bir yalnızlık duygusuna kapıldığımı hatırlıyorum. Kadınların görevi kutsal analık ve eşlik vazifesini ifa etmekti. 5. çocuğunu doğuranlara som altından Ulu Han yıldızı ve yüklü miktarda para veriliyordu. Benim yazgımsa bambaşkaymış meğer. Regan'ı doğurduktan sonra yanlış teşhis sonucu rahmim alınıp doğurganlık yıldızı alma umudum kalmayınca kafayı yıldızın yanı sıra verilen yüklü paraya takmış olan kocam, karısı doğuramayan erkeklere tanınan yasadan yararlanarak boşamıştı beni. Ben de evlenirken yarım bıraktığım üniversiteme geri dönmüş, kariyer yapmıştım. Ne şanslıymışım ki çocuğuma baktıracak annem vardı. Yoksa 5 yaşına gelinceye kadar çocukları kreşe yollamak yasaktı. Ve anatomik bozukluk nedeniyle doğuramayanların dışında her genç kadının çocukları ilk öğretimi bitirene kadar evinde onlarla meşgul olması yasal mecburiyetti. Önceleri çalışan bir kadın olarak muhitimde küçümsendiğimi itiraf etmeliyim. Çalışan erkekler evlerinin direkleri sayılırlarken, çalışan kadınların çakıl taşı kadar kıymeti yoktu. Örneğin anneme de iyi bir ressam olduğu halde bu değersiz kadınlardan biri gözüyle bakılırdı. Babamın vakitsiz ölümünden sonra evlenebileceği onca dul erkek varken, üstelik karşısına münasip kısmetleri de çıktığı halde evlenmeyi reddederek aile kurumunun kutsallığına gölge düşürdüğü için dul aylığı ikinci yılın sonunda kesilmişti. Buna rağmen inadından vazgeçmedi ve talibi çıkmayan kadınlarla birlikte dullar evine yerleştirilmeyi dahi göze aldı. Dullar evindeki kadınlar erken bunayan üst düzey erkek vatandaşların ayak hizmetlerine verilirlerdi ki bunun ne anlama geldiğini bilmeyen yoktu. Bunama illeti ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın başa çıkamadığı bir hastalıktı. Diğer ülkeler çağın bu yaygın hastalığına katırgeniyle yapılan tedavi sayesinde seneler önce kesin çözüm bulmuşlardı. Ama Romanis Cumhuriyeti'nde katır mekruh sayıldığı için bu tedavi kesinlikle yasaktı. Bu yüzden de ülkemiz bir ucundan diğerine bunak doluydu ve hükümet bu kişilerin bakımı için stratejiler üretmek zorunda kalmıştı. Kimin başının altından çıktıysa helal olsun. Bir taşla iki kuş vurulmuş, boşta gezen her yaşta bekar kadın böylece bir baltaya sap olurken erken bunamış erkek nüfusa da bakıcı temin edilmişti. Yaşlı bir adama hizmetçilik etmeyi, sevmediğim bir adama kırlık etmeyi tercih ederim demişti benim sivri akıllı annem dullar evinin yolunu tutmak üzere hazırlık yaparken. Dahiyane fikir işte o günlerde gelmişti aklıma. Annem benimle birlikte yaşamayı kabul eder ve oğlumun bakımını üstlenirse, o tanımadığı ihtiyarların altını temizlemekten kurtulabilir, ben de yarım bıraktığım üniversiteme dönebilirdim. Bu umudun peşine düştük ve öğrendik ki Aile Bakanlığı'ndan izin almamız gerekiyormuş. Annem hem de tek başına Aile Bakanlığı'na gitti ve her ne yaptıysa başvurumuzu kabul ettirdi. Böylece oğlum, annem ve ben Regan'ın eli ekmek tutup ayrı eve çıkacak yaşa gelene kadar birlikte yaşadık. Annem bu fikrimin tüm icatlarımdan daha dahiyane olduğunu iddia eder. Çünkü ben bu sayede üniversiteyi bitirmekle kalmayıp fizik ve ayrıca malzeme bilimi dallarında iki ayrı üst lisans da yaptım. Önce bilim insanı statüsünü elde ettim. Sonra aramızda beyin deposu diye adlandırdığımız araştırma kurumuna hoca olarak atandım. Karbon fiber çalışmalarımla ödül kazandıktan sonra itibarım da maaşım gibi artmış, ailecek gül gibi geçinmeye başlamıştık. Gel gelelim, kadın olduğum için aile reisi sayılamıyordum. O statüyü 18 yaşına geldiğinde oğluma seve seve helal ettim gitti. Regan'ın adam olacağı zaten daha küçücük bir çocukken belliydi. 5 yaşına kadar annemin büyüttüğü oğlum, anaokuluna başladığı yıl öğretmenleri tarafından üstün zekalı çocuklar listesine aday gösterilmişti. Kendi bölgesinde yüzlerce çocuk arasından seçilen 7 çocuktan biriydi. Çok çocuklu ailelerde anneler çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çırpınırken, bizim oğlan yaratıcı yönü aşırı gelişmiş, ressam anneannesinin etkisiyle yaşıtlarına fark atmış, saray akademisinde okumaya hak kazananlar listesine adını torpilsiz yazdırmıştı. Gözlerimize inanamamıştık. Çünkü Ulu Hanımızın geniş ailesi ve dost çevresi başta olmak üzere idareci sınıfın çocuklarına öncelik tanındığını biliyorduk. Devleti idare edecek olanlar saray akademisinde yetişirdi. Annem, torpilli çocuklar halkın üstün zekalı çocuklarının hakkını yemeye devam ederlerse ileride bir gün koca ülke aptalların yönetiminde kalacak derdi hep. Doğuştan isyankar bir ruhu vardı kadının. Ama itiraf etmeliyim ki torununun bu çok özel okula girebilmesindeki emeği büyüktü. Oğlumun saray akademisine kabulüne önceleri çok sevinmiştim. Ancak ilk günlerin heyecanı geçince ruhuma bir hüzün çökmeye başladı. Yüreğimde çocuğumun elimden kayacağına, artık asla bana ait olmayacağına dair bir endişe filizlenirken, bir yandan da bu başarıyı ve ayrıcalığı elde etmiş çocuğun önünü kesmemem gerektiğini düşünüyordum. Sanki karar merciği benmişim gibi. Regan, Saray Akademisi'nde eğitim görme yaşına geldiğinde 11 yaşına basmamıştı henüz. Evinden ayrılmak istemedi. Annemle ben babasına karşı oğlumun tarafını tutmuştuk. Ama babasını ikna edemedik. Saray Akademisi'nde yetişmekle mahalle mektebine gitmek aynı şey mi demişti eski kocam. Çocuk henüz neyi teptiğinin farkında değil. Annen bunamanın eşiğinde ama sen güya bilim insanı olacaksın. Böyle bir şansı nasıl geri tepersin? Babasının oğlumuz üzerindeki söz hakkı, çocuğa ben de bakıyor olsam yasalar önünde benimkinden üstündü. Bu yüzden Regan 10 yaşında evinden ayrılmak zorunda kaldı. Bir Eylül günü annemle ben aramızda neredeyse sürüklenen oğlumun ellerinden tutmuş, büyük sarayın upuzun mermer koridorlarında içimiz ezilerek savaşa gider gibi uygun adım yürümüştük. Binanın boyutları, ihtişamı ürkütmüştü bizi. Tuhaf bir korku salmıştı yüreklerimize. Koridor boyunca Ulu Hanımızın yaldızlı çerçeveler içinde boy boy resimleri asılıydı. Ülkemizde yaşayan her çocuk gayet iyi bilirdi. Her yerde karşısına fotoğrafları, yağlı boya portreleri çıkan, heykelleri, meydanları, parkları süsleyen bu şahsiyeti. Regan, benzeri resimleri televizyon ekranları dahil her yerde defalarca görüp kanıksadığı için başını kaldırıp bir kere olsun bakmamıştı duvarlara. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzanan mermer koridorda ayak seslerimizi dinleyerek yürürken annem, "Neden kız çocuklarını bu okula almıyorlar, hiç düşündün mü?" diye sormuştu bana. Çünkü bizim çok daha zeki ve becerikli olduğumuzu bildikleri için başarılarımızdan ödleri patlıyor. Doğrusu her zaman annemin düşüncelerini paylaşmazdım. Ama o gün ona hak vermiştim. Nihayet ulaşmıştık yatakhaneye. Yan yana sıralanmış, üzerlerine beyaz trastikler geçirilmiş yatakların ortasında bir an ürperdiğimi hatırlıyorum. Trastik, 10 yıl önce benim de aralarında bulunduğum beyin takımının icadı, kirlenmeyen, eskimeyen, yanmayan, terletmeyen ve üşütmeyen bir tekstil ürünüydü. O gün belki de ilk kez gülümsemiştim kendi kendime kumaşı parmaklarımla kontrol ederken. Ama keyfim uzun sürmemişti. Birazdan çocuğumu evine hiç benzemeyen bu koskocaman steril koğuşta yapayalnız bırakıp gidecektik. 10 yılı burada geçtikten sonra benim doğurduğum çocuktan geriye bir şey kalacak mıydı bilemiyordum. Yatakhaneye girdiğimizde gözlerini nihayet yerden kaldıran Regan, yatak başlarındaki isimlere bakarak ilerlemiş, adını kendi bulmuştu. Ben yastığının altına oğlumun oyuncakları arasında en sevdiği uzaylı robotunu kimseye göstermeden tıkıştırırken kulağına, "Yatağına senin için bir sürpriz bıraktım. Sakın kimseye belli etmeye mi?" diye tembih etmiştim. "Ne bıraktın?" "Birlikte uyumayı sevdiğin bir şey." "Anneannemi mi?" "Onu yastığın altına saklamak kolay değil." İkimiz de gülmüştük. "Ne gülüşüyorsunuz?" diye sormuştu annem. "Sır," demiştim. Oğlumla daha da güldükten sonra. "Küserim ama size." "Asıl ben küstüm ikinize de," demişti Regan, yüzünde mahzun bir ifadeyle. "Ancak büyüdüğün zaman anlayacaksın bu ayrılığa senin iyiliğin için katlandığımızı," demiştim ben. Annem, bana katılmadığını belli etmek ister gibi başını öte yana çevirmiş, sık kullandığı deyişi söylemişti. "O mezun olana kadar gün doğmadan neler doğar." Münakaşa edecek halim yoktu annemle. Duymazlığa gelmiştim. Sonra aramızda pek az konuşarak yatağın yanındaki dar dolabın raflarına Regan'ın çamaşırlarını yerleştirmiş, göğüs cebine saray amblemi işlenmiş formasını askıya asmış, spor ayakkabılarını alt rafa koymuştuk özenle. Biz bunları yaparken Regan yatakhanenin penceresinden dışarı bakıyordu. "Evimiz ne tarafta, göstersene anne," demişti. Yanına gidip evimizin bulunduğu tarafı işaret etmiştim. Ben her gece yatmadan önce bu pencereden size el sallayacağım demişti. Henüz 10 yaşındaki çocuğum. Bir an onu kucaklayıp oradan kaçırmak geçmişti aklımdan. Gözlerimde titreşen yaşları görmemesi için bir başka pencerenin önüne gidip önümde uzanan çiçekli bahçeye bakmıştım. Annem burasının bir zamanlar çeşitli ağaçların ekili olduğu bir büyük bahçe olduğunu söylemişti. Bir zamanlar burada ağaçsever bir lider yaşamış. Ülkenin değişik yerlerinden çeşitli bitkiler, ağaçlar getirtmiş, ağaçları kestirmemek için bina dahi inşa ettirtmemiş, küçük bir bağ evinde yaşamış hep. Demek adamın çocukları ölümünden sonra muhafaza edememiş, satmışlar topraklarını diye düşünmüştüm. Ne para kazanmışlardır ama. Yatakhane penceresinin önünde durmuş, bahçedeki çeşitli desenler oluşturan rengarenk çiçeklere bakarken seranın nerede bittiğini tespite çalışmıştım. Uçsuz bucaksız bir doğaya bakar gibiydim. Ah para, sen nelere kadirsin demiştim içimden. Çünkü Uluha'nın sarayının bahçesi insanda sonsuzluk hissi uyandırıyordu. Acaba aynalar mı kullanılmıştı bu algıyı yaratmak için? Ulu hanımızın algı operasyonu ustası olduğu halk arasında bilinir, sık konuşulurdu. Kim bilir, belki de bahçenin bu uçsuz bucaksız görünümünde onun da katkısı vardı. İşte ben bunları düşünmeye dalmışken, aniden beni yerimden sıçratan bir zil çalmıştı. Üzerinde yerlere kadar mavi üniformasıyla bir kadın bitmişti kapıda. Nazik bir sesle, "Vakit tamam," demişti bizlere. "Haydi anneler, çocuklarınızla vedalaşma zamanı geldi." Çocuğu sarayda okumaya hak kazanmış birkaç anne, çocuklarımızı önümüze katıp merdivenlerden inmiş, onlarla yan bahçeye açılan kapının önünde vedalaşmıştık. Regan'a önce annem sarılmıştı. Onun anneannesine vedasını sabırla bekleyip, sonra ben kucaklamıştım oğlumu. Kokusunu içime çekmiştim. "Günler çabucak geçecek küçük tavşanım," demiştim. 8 haftanın sonunda seni ilk ara tatiline çıkartmak için bu kapının önünde olacağım. Sanırım bir yaş yuvarlanıyordu burnumun kenarından. Çünkü bana, "Ağlama anne, bunu sen istedin," demişti oğlum. Ben istemedim, baban istedi diyememiştim ona. Çocuğumdan ayrılırken yüreğimin parçalandığını kimseye belli etmemiş, onu eğitim muhafızına teslim ederken kendimi tutmuş, ağlamak için evime dönmeyi, annem sesimi duymasın diye banyoma kapanıp muslukları açmayı beklemiştim. Acaba annem de benden gizli ağlıyor muydu odasında? Zira o da torununun bakımını üstlenmesi sayesinde göreceli bir saygınlık kazanmıştı toplum içinde. Ne de olsa itibarın büyük önem taşıdığı bir toplumda, kocasız olmamıza rağmen dişimiz, tırnağımızla çalışarak saygınlık kazanmış iki kadındık annemle ben. Zaaf göstermeyi sevmezdik. Evet, başlarda hayat her ikimiz için de kolay olmamıştı. Ama benim kendi alanımda gösterdiğim başarı, kazandığım bilimsel ödüller, hele de iş yerimde bölüm başkanı tayin edilmem, tek çocuklu ve boşanmış bir kadın olmanın ayıbını sildi attı alnımdan. Ben artık hem Romanist Cumhuriyeti'nin çok saygıdeğer bir üyesi, hem de Saray Akademisi'nde yetiştiği için özel görev üstlenmiş, önemli bir şahsın annesiyim. Çifte kavrulmuş itibar derler buna. Ki saygınlığımın yarısı benim kişisel başarıma aitse, diğer yarısı oğlumun İstihbarat Bakanlığı gizli servisinde üst mevkilerde bir eleman olmasından kaynaklanıyor. Annem de her ikimizin rüzgarından yararlanmakta. Annem, Romanist Cumhuriyeti'nde itibar kazanmak, evli ve çok çocuklu olmak kadar rejimle uyum içinde olmaktan da geçiyor. Bu yüzden özgür ruhlu, fevkalade yaratıcı, kendine has bir kadın olan annem, aklının yatmadığı her şeye kafa tuttuğu için benimkinden daha zor bir hayat yaşadı. Çok iyi bir ressam olduğu halde, rejimin hoşlanmadığı soyut tarzda resim yapmakta ısrar ettiğinden, yıllar önce akademideki hocalığını bırakmak zorunda kaldı. Babamın vefatından sonra evlenmeyi reddetmesi de cabasıydı. Ama torun sevgisi bambaşka bir şey olmalı. Regan annemi yumuşatmayı henüz minik bir bebecikken başardı. Hatta yılların içinde onun çok daha uyumlu bir insan olmasını sağladı. Zekası, disipliniyle göz doldurup gizli servise atanmasıyla da anneme nihayet dilini tutmayı öğretmeyi de bildi Regan. Annemin torununa zarar gelecek diye ödü patlardı çünkü. Ama heyhat, her ne olduysa akıllandığını sandığım annem birkaç yıldan beri bunaklık maskesi ardında yine fikirlerini ulu orta saçmaya başladı. Yaşından dolayı akli vesayeti olmadığı için paçayı kurtaracağına güvenerek ağzına geleni söylüyor. Bence canı sıkıldıkça bunakmış gibi davranarak aslında hepimizle dalga geçmekte. Bu yetmezmiş gibi kimlik bilgilerindeki yanlışlığı düzelttirmediği için annem sadece bir kaçık değil, aynı zamanda bir nevi kaçak da. Esas yaşının kimliğinde belirtilenden çok daha genç olduğunu ailesi dışında kimse bilmiyor neyse ki. Aslında tüm kabahati anneme yüklemek de doğru değil. Ülkenin Romanist Cumhuriyeti rejimine geçmesinden sonra yeni kimlikler düzenlenirken annemin doğum tarihinde yanlışlık yapılmış, olduğundan çok daha yaşlı gösterilmişti. Sadece onun değil, binlerce kişinin adında, doğum tarihi veya adresinde pek çok yanlışlık yapılmıştı. Kolay değil de elbette kısacık bir zaman diliminde parmak, tükürük ve göz izleriyle hazırlanan özel çip kimlikleri hatasız yenilemek. Üstelik bu yanlışları düzeltmek daha fazla vakit alıyor, kimi zaman bakanlığın bürolarının önünde kuyruklar oluşuyordu. İnatçı annem benim tüm ısrarıma karşın yaşhanesinde yapılan yanlışlığa itiraz etmedi. Henüz yaşlanmadan yaşlı bir kadın gibi algılanmaktan da hiç gocunmadı. Yaşına eklenen 14 yıl hiç de göze çarpmıyordu. Çünkü estetik hizmet veren klinikler bu konuda muazzam beceri kazanmış, kadın ve erkekleri olduklarından çok daha genç gösterebilme konusunda adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Kimin 55, kimin 75 yaşında olduğu dış görünüşten belli değildi artık. O nedenle annemin foyası meydana hiç çıkmadı. Hatta yeni yaşının bazı avantajları da olmadı değil. Annemin saray bahçesinin bir önceki sahibinin hikayesini hatırlayabilmesi mesela işte bu yüzdendi. Madalyonun bir de diğer yüzü vardı ki inadı onu hayatından edebilirdi. Uluhan tam da o yıllarda yaşlıların tümünü binaların damları mora boyanmış olduğu için Mordam adı verilen huzur evlerinde toplayan bir yasa çıkartmıştı. Ard arda doğurdukları çocukları büyütmekle meşgul genç çiftlerin sırtından bir de ana babalarının sorunlarıyla uğraşma yükünü kaldırıvermişti böylece. Çok küçük bir bağış karşılığında yaşlı nüfusa Mordamlarda güller gibi bakılmaya başlanınca rejime gönülden bağlananların sayısında büyük ölçüde artma olmuştu. Herkesi pek mutlu eden bu projeye tek itiraz eden annemdi. Mordam'ın anlamının moruklarda mı olduğunu çözemedin mi? Mucit demişti bana. Uluhan bizimle dalga geçiyor. Birkaç yıl sonra soğuk bir kış günü halkın ağzında Mordam'a dönüşen bu yuvaların en büyüğünde merkezi ısıtma arızaya geçince yaşlıların tümü uykularında donarak ölmüşlerdi. Annem Mordam'da yaşamadığı için paçayı kurtardı. Bak anne, ölümün sınırından döndün demiştim. Regan'a bakıyor olmasaydın, inadın yüzünden sen de orada diğerleriyle birlikte pisi pisine ölecektin. Ben orada olsaydım, merkezi ısıtma arızaya geçmezdi, demez mi? Sebebini sormadım bile. Dedim ya, biraz kaçıktı. Nereden geldi şimdi bunlar aklıma? Oysa ilgilenmem gereken tek şey Ofgren sendromu. Eğer kelimeyi doğru hatırlayabildiysem, ipleri doktorumun eline vermeden belki de kendim çözerdim sorunumu. Bu konulara hiç girmeyip uyumaya çalışayım dedim. Sabah kalktığımda araştırırım bu sendromu. Daha önce karar verdiğim gibi, Ofgren'e de bakarım, Ofren'e de. Kapattım ışığı, yorganı tepeme çektim, uyudum. Gece boyunca uyanıp durarak, hatta kalkıp evin içinde dolaşarak sabah ettim sonunda. Yataktan çıkınca ilk işim cama yazdığım Ofgren sendromunu bilgi erişimde aramak oldu. Ne kadar site varsa hepsine girdim. Fakat ulaşabildiğim sadece başında kocaman beyaz şapkasıyla kırmızı pelerinli bir kadın resmiydi. Uyku düzensizlikleriyle hatta psikolojik rahatsızlıklarla ilgili sayfalarda bir satır olsun bilgi yoktu. Bilgi erişimden umudumu kesince, Batı Kıyı Kantonu Üniversitesi'nde ders veren Arike'ye bir mesaj attım. Acaba Ofgren ya da Ofren isimli bir sendromdan haberdar mıydı? Bana bu konuda herhangi bir bilgi yollayabilirse minnettar kalacaktım. 20 dakika sonra akıllı bilekliğim titreşmeye başladı. Arike mesajımı almış, araştırmış, sesli mesaj yolluyordu. Dinledim. Sendromun adı Ofgren'di. İdeolojilerine bağlılıkları çok derin olan kişilerde o ideoloji uğruna intihar eğilimi böyle adlandırılıyordu. Şaşırıp kaldım. Ben ne ideoloji sahibi bir insandım ne de intihara yatkındım. Uykusuzluğum başladığından beri belki biraz karamsarlığa kapıldığım olmuştu ama hepsi o kadar. Başka çocuk sahibi olamayacağımı, Zogar'ın benden boşanmak istediğini öğrendiğimde dahi düşünmemiştim ölümü. Ben kim? İntihar eğilimli Ofgren kim? Giyindim, derslerimi vermek üzere kuruma gittim. Fakat kendimi bir türlü işime veremedim. Öğrencilerim bile fark ettiler dalgınlığımı. Doktorumun beni intihara yatkın biri olarak görmesini aklımdan çıkaramıyordum. Nereden varmıştı acaba kadın bu saçma sapan sonuca? Akşamüstü evime döner dönmez, asabiyetimi üstümden atmak için bir duş aldım. Ah, ne kadar isterdim banyomu doldurup içine yatmak. Ama bir süredir biz ayrıcalıklılar dahil herkes suyu çok dikkatli kullanmak, duşla yetinmek zorundaydı. Çünkü su parası kişi başı ödeniyor ve belli miktarı geçtikten sonra muazzam miktarda cezalar kesiliyordu. Yemekten sonra ertesi günün seminer sunumunun üzerinde çalışırken de aklım hep bana diken gibi batan Ofgren sendromuna kaydı. Sonunda sırf bunu araştırmak için Batı Kıyı Kantonu'na gitmeye karar verdim. Geleceğimi bildirmek üzere yine Arike'yi aradım. Yüzü gözlerimin önüne geldi. Tatmin olmadın galiba sana yolladığım bilgiyle dedi. İçimden bir ses bana yazdıklarından daha fazlası olduğunu söylüyor. Tıbbi literatürde bulduğum bilgi bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsan gel buraya kendin araştır. Çünkü ben bir hafta sürecek yoğun tempolu bir seminer programı içindeyim. Öbür gün sen evden çıkmadan gelmeye çalışacağım. Boşuna acele etme. Sana evin kapı şifresini göndereceğim. Ben olmasam da eve girebilir, internetimde istediğin gibi çalışabilirsin. Lens kutusunu çalışma masamın üstüne bırakacağım, tamam mı? Sen bulunmaz bir arkadaşsın Arike dedim. Batı Kıyı Kantonu'nda. Ertesi gün saat 11 sularında Arike'nin 62 metrekarelik evinde gözlerimde onun internet lensleri, Margaret Atwood adında bir kadın yazarın Damızlık Kızın Öyküsü isimli romanını okuyordum. İnsanın tüylerini ürperten bir hikayeyi anlatıyordu yazar. Gelecek zamanda, yeryüzünde bir ülkede insan soyunun sonu geliyordu. Doğurganlık oranı ürkünç biçimde azalmıştı. İnsanlığın bekasını sağlamak üzere askeri bir baskıcı rejim iş başındaydı. Kaçınılmaz sonu değiştirebilmek amacıyla ordunun yüksek rütbeli komutanları, sağlıklı genç kızlarla genç dul kadınları son bir umutla damızlık olarak kullanıyorlardı. Ofgren işte bu damızlık kızlardan birinin adıydı. Oh, nihayet Ofgren'in ne olduğunu öğrenmiştim. Okumaya devam ettim. Yazar damızlık kızların kıyafetini de en ufak ayrıntısına kadar tarif ediyordu. Kızların etek boyları yere kadar uzanan, boyunlarını göstermeyen kapalı beyaz elbiseleri, yine yere kadar uzanan kırmızı pelerinleri ve başlarında tüm saçlarını örten geniş kenarlı beyaz başlıkları vardı. Tıpkı Ofgren sözcüğünü ararken bilgi erişimde bulduğum kızın resmindeki gibiydiler. Resmi görmemiş olsaydım yazarın tarifinden daha değişik bir kıyafet, hatta kırmızı başlıklı kız masalındakine benzer tombul yanaklı bambaşka bir kız hayal edebilirdim. İyi de ne ilgisi vardı başkaları için çocuk doğuran damızlık kızım benimle? Romanı hızlı okuma tekniğiyle okumama rağmen saat 5'e doğru henüz bitirememiştim. Sayfalara hızla göz gezdirerek bazen atlayarak sonuna gelmeye çalıştım ve nihayet aradığımı buldum. Ofgren, genç kadınları bu onursuz mecburiyete iten baskıcı sisteme karşı başlatılan bir darbe hareketinin içine sürükleniyor, yakalanıyor ve işkence sırasında dava arkadaşlarının adını ağzından kaçırmamak için kendini asarak intihar ediyordu. Uykusuzluk çekiyorum diye benzetildiğim şeye de bakın hele. Hesabını sorarım ben sana bunun sorgen. Arike'nin Ofgren sendromu hakkında verdiği ilk bilgi sonrasında kapıldığım bana haksızlık ediliyor hissi yüreğimde daha da keskindi şimdi. Bir yandan Sorgen'e kızıyor, bir yandan da sendromun adının altında kesinlikle bir başka neden olduğunu hissediyor. Romanı böyle alelacele atlayarak okumak yerine sindirerek dikkatle okusaydım belki bir ipucu yakalardım diye düşünüyordum. Ama bu artık mümkün değildi. Vaktim daralıyordu. Arkadaşım evine döndüğünde orada olmak istemiyordum. Belki yorgun argın gelip uzanmak, dinlenmek isterdi. O durumda duvardaki yatağını açtığında benim üzerimde oturduğum dar divanın tavana doğru yükselmesi gerekecekti. Yaklaşık 20 yıl önce çıkarılan bir yasa gereği evlerimizde gereksiz boşluklara yer yoktu çünkü. Benim evim merkezde yaşadığım ve yüksek statüde olduğum için biraz daha büyüktü. Fakat artık yasalar gereği konutlar Uluha'nın yakın çevresi dışında en kalabalık aileler için dahi 102 metrekareyi geçemiyordu. Yataklar uyku zamanı açılıyor, yemek masası, sandalye veya koltuk gibi diğer mobilyalar açılan yataklara yer açmak üzere otomatikman katlanıp ortadan kalkıyordu. Mutfak küçük bir tezgahtan ibaretti. Zaten yemekleri marketlerden yarı pişirilmiş ya da toz halinde alıyorduk. Doğal ortamlarda, hormonsuz tarlalarda yetişen ürünler, devlet denetimindeki her türlü mikrop ve bakteriden arınmış dev mutfaklarda toz haline getiriliyor ve paketlenip marketlere dağıtılıyordu. Evlerde toz gıdaları suyla karıştırmak yetiyordu. Böylece kadınlar ve bekar erkekler yemek yapmak zahmetinden kurtuluyorlardı. Dünyada vatandaşlarını böylesine gözeten ender ülkelerden birinde yaşıyor olmaktan da hep gurur duymuştum. Ama onca dikkat ve özene rağmen insanların hala ishal, dizanteri gibi türlü mide rahatsızlıklarına yakalandıkları da bir gerçekti. Bunda anlamayacak ne var derdi bu gıdaların doğal olduğuna asla inanmayan annem. Güneş görmeyen topraklara dayıyorlar kimyasal gübreyi, basıyorlar hormonu. Sen hepimizin ülsere yakalanmadığına dua et. Romanın son sayfasına da göz gezdirdikten sonra Arike'nin lenslerini gözlerimden çıkarıp kutusuna koydum. Odanın ışığının arttığını da ilk o zaman fark ettim zaten. Işık dengesi belirli bir oranda tutulur, hava karardıkça evlerimizin içi aydınlanırdı. Demek Batı Kıyı Kantonu'nda da aynı teknolojiyi kullanıyorlardı. Oysa burada güneşin etkisi bize göre daha fazla hissedildiğinden başka bir metotları vardır diye düşünmüştüm. Zaten icatların, ileri teknolojik buluşların tümü beyin takımının bulunduğu merkezden çıkıyordu. Ne varsa bizde vardı. Diğerleri bizi sadece kopya ediyorlardı. Boşuna dememişler, sıcak iklim insanı tembelleştirir diye. Bu da mı annemin bir sözüydü? Yok, hayır. Bunu soğuk havanın faydalarının anlatıldığı bir televizyon programında duymuştum sanırım. Aynı program sık sık tekrar yayınlandığı için aklımda kalmış olmalıydı. Gitme zamanım geliyordu. Yavaş yavaş toparlanıp Arike'ye bir teşekkür notu karalamak niyetiyle pencereye yaklaştığımda ne göreyim? Arkadaşım yanında bir erkekle hızla evine doğru yürüyordu. Şaşırmadım değil. Biz merkezde yaşayanlar işimizden akşam saat 7'den önce ayrılamayız çoğu zaman. Oysa Arike henüz mesai saati bitmeden evinin önündeydi. Aceleyle başlığımı taktım, mantomu, botlarımı giydim ki kapı açıldı. Her üçümüz de ellerimizi yüreklerimize değdirip başlarımızı öne eğerek birbirimizi selamladık. Aslında benim içimden gelen Arike'ye sımsıkı sarılmaktı. Ama bir süre önce Ramalar kucaklaşmayı yasaklamışlardı. Araştırma kurumunda birkaç yakın arkadaş aramızda sarılma yasağının nedenini tartışmış, salgın hastalıklara karşı alınmış bir tedbir olduğuna karar vermiştik. Ramalar, yani din büyükleri, onar yıllık aralıklarla Baş Rama'nın başkanlığında kutsal kitabımızı zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlarlardı. Uluha'nın vefatından sonra yerine geçen oğul Han, babası gibi sözünü dinletemediği için Ramalar eskiden 10 yılda bir düzenlenen zamanın ruhuna uygun yeni emirleri artık her yıl yeniden düzenlemeye başlamışlardı. Çünkü yasalar ve yasaklar kutsal kitabımıza dayandırılmadıkça halk ne yasa dinliyordu ne de yasak. Bir türlü laf geçiremediği halkını İşte böyle Rama buyruklarının yardımıyla idare etmeye çalışıyordu zavallı Oğulhan. Seni evde yakalamak için seminerden erken çıkıp geldim dedi Arike. Şansım varmış da sunumumu sabah saatlerine koymuşlar. İşim çabuk bitti. Arike, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedim arkadaşıma. Sayende Ofglen neyin nesiymiş öğrendim sonunda. Neymiş? Bir roman kahramanıymış meğer. Arike paltosunu çıkarttı, saçlarının üzerine attığı eşarbı sıyırıp botlarını da çıkartmak için kapının yanındaki tabureye oturduğunda ''Ah, Tamur, lafa dalıp seni tanıştırmayı unuttum. İçeri girsene, niye kapıda dikiliyorsun?'' dedi kapının gerisinde hiç konuşmadan sabırla bizi dinleyen adama. ''Sana hep bahsettiğim değerli arkadaşım işte karşında.'' Adamın yüzü pek yabancı gelmemişti ama çıkaramıyordum nereden tanıdığımı. Elini kalbinin üzerine koyup eğildi. Ben Tamur Resom dedi. Ben de Yuna dedim. Ünlü Yuna Otis'i kim tanımaz? Şeref duydum. Abarttınız. Olur mu hiç? Buluşlarınızla hayatımızı kolaylaştırdınız. Tamur'u da yabana atmayalım dedi Arike. O da kendi sahasında müthiş başarılara imza atıyor. Kısacası ben ikinizin arasında pek sıradan bir can kaldım. Ama sen de güzel, zeki ve tatlısın dedi Tamur. İçimden acaba Arike'nin sevgilisi mi diye geçirdim. Ne de olsa bu eyalette Ramaların koyduğu yasaklar merkezde olduğu kadar ciddiye alınmıyordu. Burada flört etmenin serbest olduğunu duymuştum. Ben bunları düşünürken Arike sordu. Romanı sonuna kadar okuyabildin mi bari? Okudum sayılır. İçin rahat etmiştir. Hem evet hem hayır. Romanı böyle aceleyle değil, baştan sona dikkatle okumayı isterdim. O halde bu gece burada kal istersen. Bu sokağın başındaki otelde mutlaka yer vardır. Geçen gelişinde memnun kalmıştın. İsterdim ama yarın dersim var dedim. O zaman hafta sonu gelsene. Olabilir. Otelin hafta sonu boş odası varsa gelirim belki. Ne iyi olur, deniz kenarında yürüyüş yaparız, dertleşiriz. Gelecek olursam sana haber veririm dedim. Sonra Arike hiç beklemediğim bir soru daha sordu bana. Yuna, acaba Tamur'u da götürebilir misin yanında? Aniden çok acil olarak merkeze çağrıldı. Hava treninde son dakikada yer bulamamıştı. Bizim oralarda böyle şeyler hoş karşılanmaz diyecek halim yoktu. Madem ki ödüllü bir mucittim, erkek gibi kadındım, böyle mahalle baskılarına papuç bırakamazdım. Karşımda dikilen adamı süzdüm. Zeki bakışlı gözleri, alnına düşen saçları vardı. Tuhaf bir şekilde yakışıklıydı. Kim bilir, belki konuşkan ve eğlenceliydi de. Elbette buyursun dedim. Yol boyunca çalacağım müzikten sıkılmayacaksa hemen gidelim. Her ikimiz de Arike'ye ayrı ayrı teşekkür edip, ellerimiz göğsümüzde vedalaştıktan sonra yan yana yürümeye başladık arabamı bıraktığım park yerine doğru. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi Tamur. Son dakikada hiçbir vasıtada yer bulamadım. Bilmez miyim? Kantonlar arası vasıtalara önceden yer ayırtmak şart olmuş. Ben de arabamla gelmeye meraklı değildim ama aynen sizin gibi hiçbirinde yer bulamayınca mecbur kaldım. Ne iyi etmişsiniz, her şerde bir hayır vardır diye bir deyiş duydunuz mu hiç? Annem kullanır böyle demode lafları. Siz de annenizden duydunuz herhalde. Benim annem ben çocukken vefat etmiş. Ona dair hatıram pek az. Başınız sağ olsun dedim. İçime bir ince hüzün çöktü. Bir suçluluk hissi yokladı yüreğimi. Regan da böyle mi düşünür acaba? Annem beni küçükken yatılı okula teslim etti. Onunla hatıram pek azdır der mi? Yokluğuna onun iyiliği için katlandığımı bilir mi? Hiç konuşmadık bu konuyu onunla. Gördüğüm yoktu ki oğlumu. Aynı şehirde yaşamamıza rağmen işlerimizin yoğunluğundan pek az görüşebiliyoruz. Birden onu çok özlediğimi fark ettim. Eve dönünce mutlaka arayayım, en kısa zamanda buluşalım diye geçirdim içimden.